Ayrım 30, sayfa 284. Ben eklentiye taşınırım. Son bir aydır zamanların çoğunluğunu çiftlikte geçirir olmuşlardı. Akşam yemeklerini bile burada yiyor, bir tek uyumak için gecenin bir saatinde eve dönüyorlardı. Burası dışında her yer köhne geliyordu. Onur'un gelişimi Doğru'nunkini de tetiklemişti. Ya da Doğru'nunki Onur'unkini. Daha önce Ali ile birlikte kalmayı düşündüğünde bile çok geçirirdi ama şimdi sanki dünyada birlikte kalınabilecek tek kişiydi o. Çok değerliydi. Ama istismar etmemeliydi onu. Kendi yükünü onun üzerine bırakıp burada bir sığıntı, daha doğrusu bir yağmacı gibi yaşayamazdı. Bunu düşünmek bile ne kadar aşağılayıcıydı. Kişi kendi ağırlığını asla başkasına bırakmadığı için kişiydi. Bırakırsa kişiliksizdi. Ali düşüncelerin Bilge'nin mimiklerinde bıraktığı izleri izledi. Bilge incecik bir sesin mırıltısıyla karıştı ve Ali'nin kalbine sızdığı o tonda olmaz dese de aslında cevabın olur olduğuna emindi. O olmaz alışılagelmiş toplum kurallarının kişilere yüklediği önemsiz bir tepkiydi. Olmuştu bile, olacaktı. Olmasa bu kadar doğal olan şey nasıl olmazdı? Bilge ait olduğu bu yerde yeniden doğacak, hayır doğmayacak. Asıl dönüşmesi gereken şeye dönüşebilmek için sadece ayıklanacaktı. Ali mırıldandı. Soru sormadım ki. Doğru, soru sormazsa, Onur dikkatini saydığı yıldızlardan almazsa ve Bilge gözlerini kaçırmazsa dudaklarını Bilge'nin yanağına değdirecekti Ali. İtiraz gelmezse hemen ardından hafifçe dudaklarına dokunabilirdi. Hayatının dönüm noktasında olduğunu bilmeden tam o noktaya birkaç saniye kala kendini huzurun merkezinde, mutluluğun sahiplenmesinde hissetti Bilge. Tüm itirazları kırıp geçecek iradede bir sahiplenmenin korunmasında olmak, tüm endişeleri geride bırakan, tüm sorunları önemsizleştiren etkisiyle muhteşemdi. Ali'nin kendisine yavaşça yaklaşan vücudunun hakimiyetine bıraktı kendini. Gözlerini ondan çekmeyecekti. Telefonu çalmamış olsa bulunduğu bu noktaya kök salacaktı. Ama telefonu çalmıştı ve Doğru, Onur, herkes bir anda çalan telefonun ve telefonu açmayan Bilge'ye odaklanmışlardı. Bilge dikkatini mecburen Ali'den alıp bir an baktığı ekranda Can Manay'ın adını görünce gerildi. İfadesine yansıyan gerilim konuna dokunan Ali'nin bu saatte arar mı demesiyle kesildi. Bilge kafasını iki yana salladı. Aylardır kendisini bu saatte hiç aramamıştı. Aslında Can Manay kendisini hiç aramazdı. Ali aç istersen. Bu tavsiyesinin hayallerine mal olacağını bilmeden. Bilge Ali'yi dinleyip açtı telefonu. Efendim diyerek Manay'dan ses gelmedi. Alo dedi Bilge. Bu saatte aranmasının nedenini sorarcasına bir tepkiyle. Bilge uyuyor musun dedi Manay. Daha önce Bilge'nin hiç duymadığı bir tınıda şok eden bir umursamayla. Hayır diye cevap verdi Bilge. Sanki kendi adını ilk kez duymuş olmanın şaşkınlığında. İyi misin dedi Can ilk defa. Bilge ne diyeceğinin kararsızlığında siz iyi misiniz dedi. Bu ani alakanın, bu önemsenmenin, bu farklı tınının sesinin nedeni belli neydi? Bilge bekledi ama Can cevap vermedi. Bilge konuşmak üzereydi ki Can nihayet mırıldandı. Şimdi iyiyim. Can'ın aldığı derin nefesi duydu Bilge. İnsana dokunulmayı çağrıştıran, çıkardığı kelimeden daha fazlasını taşıyan bir titreşimle. Hızlanan kalbinin etkisinden sessizce bekledi. Can'ın nefesini dinlerken ne diyebilirdi ki? Ve Can tane tane her harfinde hissettirdiği önemsemeyle iyi geceler dedi. Ve aldığı derin nefesi bırakırken sanki ilk defa duyduğu eşsiz bir kelimeyi tekrarlıyormuşçasına Bilge diye ekledi. Hissettiği şaşkınlığın şokuyla konuşmakta gecikti Bilge. Ve tuhaf sessizliği size de diyerek bölündü. Kapatacaktı ama Manay'ın o tuhaf nefes almasından kurtaramadı merakını. Dinledi. Beklemek istemişti ama bekledi. Merak insana böyle bekletirdi. Can Manay telefonu kapattığında yüzlerce atın koşarken kaldırdığı toz bulutuna benzeyen bir sorgulamalar sesinin içinde bıraktı Bilge'yi. Niye aramıştı? Niye kalbi böylesine hızlanmıştı? Gözleri Ali'nin gözleriyle buluşunca ancak o sesin içinden çıkabildi Bilge. İçindeki karmaşayı kamufle etmek için gülümsemeyi düşündü. Ama böyle sorulardan oluşmuş bir gülümsemenin sahteliğini hemen görürdü Ali. Bilge omzuna dokunup suratına baktı. Ne olursa olsun yanında olduğunu hatırlarcasına. Bilge Ali'nin varlığına kitledi düşüncesini ve Mana'ya doğru şaha kalkmış merakını sakinleştiren nedense aklına Mana'nın Duru'nun ensesine de dokunduğu o an geldi. Acaba Duru neler hissetmişti diye düşünürken kaşlara çatıldı. Niye şimdi buraya kaymıştı? Can'ın telefonuyla sarsılmıştı Bilge. Daldığı düşüncelerden çıkmak için çabalıyordu. Ne dedi diye sordu Ali. Bilge'yi çekip çıkartırcasına. Bilge dalgın kafasını kaldırdı. Hiç, iyi geceler dedi. Ali dokunduğu omuzu okşadı yavaşça. Kendini hatırlatırcasına ve gülümseyerek başıyla doğruyu işaret etti. Doğru, teleskopun ayarını anlamak için bir robot gibi bu sefer de teleskopun mekanizmasını incelemekteydi. Nihayet gülümsedi Bilge. Biraz önce daldığı yerden çıkmıştı. Ama gülümsemesine bir durgunluk gelip oturmuştu. Vahadan çıkıp etrafındaki çölü yeni fark etmiş biri gibi Mana'yı aramadan önce hissettiği huzura kilitledi kendini. Ve içindeki sessiz dile getirildi. Niye onunla hala çalışıyoruz? Ali hafifçe okşadı Bilge'nin omzunu. Sakince cevap verdi. Biz de gidersek asla toparlayamaz çünkü. Bulaşıcı bir yanı var diye mırıldandı Bilge. Ali, bir ay daha sabredelim. Zaten buranın işleri yoğunlaştı. Artık mahsul almaya başlıyoruz. İstesem de devam edemem. Ama aniden gidemem. Gidemeyiz. Çok emeği var bende. Vefasızlık etmek istemiyorum. Sana da değer veriyor. Takılma sen onun saçmalıklarına diye karşılık verdi. Bilge gözlerini ayırmadı Ali'ninkilerden ve Ali Bilge'nin bakışını kucaklarcasına özenle odaklandı Bilge'nin gözlerinin anlatmak istediklerini. Nihayet yine huzurla doldu Bilge. Anı paylaştılar bir bakışta, belki birkaç saniyede ama sonsuza kadar. 3. Can. Kendini sırtüstü yatağa bıraktı Can. Uzandığı yerde elindeki sigarayı yaktı. Hayatın en büyük zaferini kazanmış gibi hissederek, geri kazanılmış erkeklikten daha büyük bir zafer var mıydı? Derin bir nefes çekti, zehir ciğerinden vücuduna sızarken gözlerini kapatıp Bilge'yi hayal etti. Şimdi burada olsa, o çekingen haliyle şu yatağın başına dikilse, Can Bey dese, göğüslerini saklamaya çalıştığı o kamburuyla ürkek, diz altına inen eteğindeki ince bacaklarına narin, giydiği düz ayakkabıların konforunda sade, sıkıca da toplanmış saçlarının kontrolünde ve burnunun üzerine düşünce işaret parmağının ikinci eklemiyle otomatik olarak düzelttiği gözlükleriyle utangaç, bakire kendisine baksa. Can ayağa kalkıp yanına kadar sokulsa, onun ürkekliğindeki lavanta kokusunu içine çekse, eteğini sıyırıp narin kalçalarını avuçlasa, sade pamuklu külotunu çekiştirip sıyırırken onun utangaçlığını kırsa, döndürüp onu kucağına otursa, yavaşça içine girse, içine girerken suratındaki gerilimi izlese, daha önce kimsenin yaşatmadığı orgazmı ona yaşatıp bakireliğini alsa, fırlayarak doğrulacağım, elindeki sigarayı yere atıp üstüne basarken bornozunun altına soktu elini ve erkekliğine avuçlayıp yarattığı basınçta Bilge'yi hayal etti. Hiç görmediği o vücudun üzerinde gezdirdi ellerini, içine boşalırken inlemesini dinledi, spermleriyle onun rahmini dörledi. Bugün ikinci kez gelmişti. 4. Göksel. Güneş doğmadan uyandı Göksel. Yataktan kalkmasıyla köpekleri de ayaklandılar. Büyümüşlerdi. Sokak köpeği annelerinden aldıkları karma DNA'larla dayanıklı Göksel'in beslemesiyle güçlendiler. Dördü birden her sabah yaptıkları gibi banyonun önünde dizilip Göksel'in soğuğa aşılı bedenini yıkanmasını izlediler. Sıranın birazdan kendilerine geleceğini bilmekten kaynaklanan sabırsızlıkları, Göksel'in eğitimini verdiği disipline ehlileştiler. Banyodan çıkan, en ufak bir işareti harekete geçmek için atakta duran köpeklerine baktı. Kendini ilk defa ailede hissederken, insanlardan bu kadar zarar gören birinin hayvanlardan aileyi bulması doğaldı, kurulandı. Dördünün nasıl da dik, nasıl da tetikte ama sessiz beslenmeyi beklediğine bakıp ağzıyla küçük kısa bir ıslık çaldı. Hepsi birden koşup kapının yanına dizildiler. Kapıyı açtı Göksel ama köpekler dışarı çıkmadan beklediler. Başını okşadı her birinin ve okşananlar sırasıyla gece kondunun bahçesine çıkıp Göksel'in köşeye yığdığı toprağa tuvaletleri yaparlarken hızlıca giyindi Göksel. Dün gece sert geçmişti. Kolundaki çizikler kentsel kalkınmaya karşı çıkan mahalleliyle geçen sert gecenin izleriydi. 10 yıllar önce köylerden gelip yerleştikleri ve yıllar içinde tapusunu aldıkları gece kondularının yıkılıp büyük inşaat firmalarına peşkeş çekileceğini anlayan mahalleliler nasıl da direnmişlerdi. Ama hiçbir güç devletten daha dirençli değildi. Gücünü halktan alan ve her karşı gelindiğinde o güçle halkı tekmeleyen mecraydı devlet. Koltuğa oturanların pezevenkliğini yaptığı bir güç kerhanesiydi hükümet. Göksel bile anlamıştı sistemi. İçinde en ufak bir duygu hissetmese de, verdiği etkinin tepkisini bilmese de sistem o kadar ortadaydı ki en umursamazı bile bir bakışta nasıl işlediğini anlardı. Köpekler geri geldiklerinde Göksel mamaları koymaya başlamıştı bile. Servisi bitse de tabaklarına saldırmadan beklediler. Ve nihayet Göksel'in çaldığı küçük ıslıkla yemeklerine daldılar. Yemek yerken sırtlarını sıvazladı her birinin gururla. Evden çıkarken selam verdi her birine işe giden bir babanın edasıyla. 5. Özge ve Sadık. Sabahın ilk ışıklarına şahitlik edercesine gözünü doğadan, güneşten ayırmadan sahilde yürüdü Özge. Uyuyamıyordu. Muammer Bey ve Ömer'in desteğine rağmen yapayalnızdı. Hissettiği yenilmişlikle sanki bir tek o vardı yaşadığı bu suçluluk cehenneminde. Hissettiği yenilmişliği kaç kişi hissetmişti bu gezegende daha önce ve kaç kişinin içi titremişti binlerce yıldır sürprizsiz doğan güneşin ışıkları çaresizlikle beklerken. Düşünceleri geçerken aklından milim milim adım adım çıktı güneş denizin ardından. Gözlerini güneşten ayırmadan yürümeye başladı. Kaç kişi değiştirmeye çalıştığı kötülüğün peşinde heba etmişti sevdiklerini. Kendisini böyle aptal hissetmiş, böylesine gömülmüştü kendi şiddetinde patlarcasına kendi içine. Daha da hızlandı adımları. Kaç kişinin bedeni, duyguları yutan bu kara deliğe dönüşmüştü. Kaç kişi yaşarken ölmüştü. Koşmaya başladı Özge. Sorumlusu olduğu şeylerden kaçarcasına. Koşarken kucakladığı rüzgarla harmanlanan gözyaşları başlarına buyruk bir şekilde sahipsizce aktılar yanaklarından. Özge kendisiyle yarışırken kaç kişi kaçmak istemişti kendi gerçekçiliğinden. O kadar hızlanmıştı ki neredeyse karnına değiyordu dizleri. Ve kolları vücudunun iki yanında aralıksız bir ritimle ileri geri gidiyordu. Hızlanabildiği kadar hızlandı ve vücudu isyan edene, kalbi ritimden gerilene ve nefesi kesilene kadar koştu. Yorulmuştu. Kendi hızına karşı koyan bir sıçramayla zıpladı. Ayaklarının üstüne indi. Ama yer onu daha da çok çekti. Dizlerinin üstüne bıraktı kendini. Durmanın şiddetini dizlerinde hissetti. Kendisini içeriden ele geçirmiş ölümcül bir virüsle savaşırcasına derin bir nefes aldı. Çöktüğü yerde suratının ıslaklığını hızla silerken ve titreyen bacaklarının üzerine doğruldu. Kaç kişi kurban edilmişti bu sisteme? Yüzünü güneşe döndü. Bundan sonra ona her baktığında kendisine heba edilmiş sevdiklerini hatırlayacağını bilmeden. Ama nereden bilebilirdi ki? Ancak kendini öylesine lanetlemiş hissedenlerin dünyayı değiştirebileceğini. Arkasına güneşe döndü. Kafasını kaldırdığında gördüğü manzara karşısında kaşları çatıldı. İçinde yükselen hayretle gözyaşları kurudu. Arkasından bıraktığı güneş tam karşısındaki binanın camlarındaki tüm kızıllığıyla parlıyordu. Özge, ciğerci Çavuş amcanın tam önündeydi. Gecenin karanlığında elinden geleni yaptım mı sorusuyla kendini atarcasına indiği sahil boyunca buraya vardığını bilmeden yürümüş, kendinden kaçarcasına koşmuştu. Ne kadar uzun olmuştu buraya gelmeyeli. Sadık'la yedikleri o son yemekten sonra burası da mahremiyetini kaybetmişti sanki. Hayatındaki her şey gibi. İfla olmaz köhneliğiyle aklına gelen tüm lezzetlerin en lezzetlerini çağrıştıran virane restoranına bakıp dikildiği yerde dikilecekti Özge. İçeriye girmeyi düşünmeden eğer Çavuş amca kendine seslenmiş onu ısrarla içeriye davet etmiş. Sabah fırından çıkan sıcak ekmeğin ısıttığı cevizli ezmeği çiğnerken buranın kaybedilmiş olmasına karar verdi. Belki burayı sadık satın almış olabilirdi. Ama para ödemiş olması buraya sahip olması anlamına gelmezdi. Çünkü ruhu olan bir şeye parayla sahip olunamazdı. Bu ruh burada kendini hissettirmeye devam ettiği sürece parasını kim vermiş olursa olsun burası Çavuş amcanındı. Hisler, anlamlar satılamazdı. Acıkmıştı. Her lokmada kendini rahatlatırcasına ciğercinin sahipliğini söktü aldı. Sadık'ın elinden. Lokma yutarken inatla karar verdi. Bundan böyle her gün gelecekti. Çavuş amca elinde manda tereyağıyla yanına geldiğinde Özge doymuştu. Ama insan gerçekten lezzetin tadını asıl doyduğunda çıkarmaz mıydı? Yoksa uzun zaman oldu, nereye kayboldun demişti Çavuş amca. Yan masanın üstüne kaldırılmış sandalyelerden birini Özge'nin karşısına oturmak için indirirken herhangi bir şey söyleyebilirdi Özge ama gözlerinde samimiyet gördüğü birini samimiyetsizliklerle kirletmek istemedi. İyi değilim, çıkmadım iş dedi. Çavuş amca neyin var diye sordu. İyi olmamaya çoktan alışmış biri gibi ısrarsızdı. Özge beklemediği bu detay karşısında bir an durakladı. Sonra kafam karışıktı dedi. Çavuş amcanın bitkin kahkahası yükseldi aniden. Ve kahkahası dinerken bırak karışsın kızım, kafa karışmak için yaratılmış. Ancak karışınca büyüyor akıl dedi. Karıştıkça anlıyor insan. Haklıydı Çavuş amca ama sonun karışık değildi aslında. Yalnızlıktı diye düşünürken kendini nankör hissetti Özge. Muammer amca ve Ömer'den sonra nasıl yalnız hissedebilirdi ki? Sonra ikisinin ismini yanına Mahizar'ı da ekledi. Nihayet zengin hissetti. Bir şey soracağım sana Çavuş amca diye lafa girdi. Sor kızım dedi Çavuş amca. Özge'nin önündeki ekmekten bir lokma kaparıp getirdiği tereyağından bir parça alırken. Sonra mutfağa seslendi. Biraz peynir ve domates getireceklerdi. Nerede kalmıştı? İçeriden gelen bir çocuk beklenenleri de getirince asıl kahvaltı başladı. Çavuş amcanın iştahından rahatlayıp samimiyetle sordu Özge. Nereden tanıdın Sadık'ı, Murat Kolhan'ı? Ağzındaki lokmayı çiğnerken cevapladı Çavuş amca. Çocukluğundan bilirim ben onu. Konuşurken Özge'ye bakmış olsa suratındaki merakı fark ederdi ama gözü ekmeğindeydi. Zaten kız Murat Kolhan'a Sadık demişti. Samimi olmalıydılar. Yoksa kaç kişi bu ismi bilirdi ki? Özge bir an bekledi cümlenin devamını ama gelmeyince kurcaladı. Nasıldı? Anlatsana. Nasıl olacak? Çocuktu işte. Hayvanları pek severdi. Yaramaz değildi. Ama abisi ölünce çıldırıverdi. Kavgacı oldu. Anası gel camiye göndermese büyük adam değil, eşkıya olurdu diye cevapladı Çavuş amca. Özge niye öldü ki abisi diye sordu içindeki ilgiyi gizlememeye çalışarak. Murat askerde öldü, gitti ve dönmedi. Pek yiğitti. Allah rahmet eylesin. Yaşasa avukat, doktor ne varsa iyi o olurdu diye cevaplarken lokmalarını yutuyordu. Özge daha fazlasını sormak istiyor ama bir yandan da Çavuş amcanın sorgulandığına uyanmasını istemiyordu. Umursamıyormuş gibi görünerek bir lokma daha aldı ekmekten ve Allah rahmet eylesin Sadık biraz anlatmıştı dedi. Çavuş amca bir anda kaldırdı kafasını. Gözündeki ifadede hayret vardı. Özge'nin lokması ağzında kala kaldı. Çavuş amca anlattı demek dedi hayretle. Özge kendine sahip olmadığı bir bilgiyi kullandığı için hırsız gibi hissederek kafasını salladı. Çok az diye eklerken. Çavuş amca konuşamaz Murat'ı, kimseye de anlatamaz. Sakın söyleme ona biz konuşuyoruz böyle. Sana anlattıysa pek yakınsınız demek dedi ve gözlerindeki gülümsemeyi ağzına da bulaştırıp ekledi. Hadi bakalım hayrola. Özge Çavuş amcasının imasından kızarırken blöfün doruklarında gizlice girdiği bir ailenin içinde sanki onlardan biriymiş gibi yapmanın sahteliğinde merak etme sen Çavuş amca anlatmam diye ekledi. Ayrım sonu.